Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Yine bir pazartesi günü saatimizin 11'i gösterdiği bu dakikalarda Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber Erkam Radyo stüdyolarında yeni bir Söz Ola programında sizleri selamlıyor. Hepinize hayırlı huzurlu haftalar diliyoruz. Hocam selam ederim. Hürmet ve muhabbetle sizleri selamlamak bizim için ayrı bir mutluluk vesilesidir. Yine yeniden yeni bir Söz Ola programında bir aradayız. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim.
Hoş bulduk, şeref bulduk. Teşekkür ediyorum.
Eksik olmayın. Kayda girmeden az önce sizinle sohbet ederken aslında program öncesi konuşmalarımız, sohbetlerimiz de başlı başına bir program. O esnada mikrofon açık olsa, kayıt açık olsa hakikaten onları da dinleyenlerimize paylaşmak gerekir diye düşünüyorum. Çok dolu dolu kalbe ve zihne dokunan cümleler kuruyorsunuz. Eksik olmayın. Bir sözünüzü not ettim. Sizin de alıntı yaptığınız bir söz. Her şey kaderin kırılmaz zincirleriyle birbirine bağlıdır. Sarsıcı bir ifade. Her şey kaderin kırılmaz zincirleriyle birbirine bağlıdır. Buradan yola çıkarak biraz bu her şeyin birbirine bağlı olması, hiçbir varlığın hafife alınmayacak kadar hafif olmamasını konuşalım mı? Ne anlıyorsunuz siz her şeyin birbirine bağlı olmasından? Bir de bu söz kime aittir? Bu sözle kastedilen nedir? Biraz bunun üzerine zihni mesai yapalım sizinle.
Teşekkür ederim. Ben de saygılar sunuyorum. Çok değerli dinleyicilerimi hürmetle selamlıyorum. Güzel bir program olmasını
İnşallah.
Diliyorum. Bir kısa vakitte ne kadar açabilirsek artık kendimizi, derdimizi, meselemizi inşallah dişe damağa dokunur bir program olsun. Bahsettiğiniz gibi başta da bütün bunlar kalbe şifa olsun şeyler. Her
İnşallah.
Zaman diyoruz. Mevlana Hazretleri buyuruyor, insan kulaktan beslenir, hayvan ağızdan beslenir. Bunu sık sık söylemek lazım. İnsanlar ağızdan besleme, yani hayvanını, bedenini beslemeyi çok ciddiye alıyorlar. Son zamanları acayip ciddiye alıyorlar. Ama kulaktan beslenmeyi, içindeki insanı beslemeyi ihmal ediyorlar.
Yani ruhu ve kalbi ihmal ediyoruz
Yani ihmal ediyoruz. İnsan kulaktan besleniyorsa, beslendiği yeri ihmal ederse bu sefer o insanı zayıf bırakıyor, cılız bırakıyor. Az evvel bahsettiğiniz malum işte insan şeytanıyla ve nefsiyle savaşacak donanıma kavuşamıyor. Dolayısıyla kulaktan iyi beslenmemiz gerekiyor.
Doğru.
Eğer insan yanlış şeylerle beslenirse nasıl bedeni yani hayvanı bedeni zayıf düşüyor, hasta oluyorsa içindeki insana da eğer kulaktan iyi beslemezsek o da zayıf düşecek. Çünkü yani beden ve ruhtan oluşuyorsak yani güzel bir Kızılderili hikayesi vardır. Çok güzel.
Evet.
Kızılderili reisi çadırın önünde oturuyormuş. Affedersin iki tane köpeğin, bir siyah bir beyaz köpeğin boğuştuğunu görüyor orada. Yanında da torunu var. Torununa diyor ki, söyle bakayım bu köpekler hangisi kazanacak diyor.
Evet.
Diyor ki, ben ne bileyim hangisi kazanacak diyor. İşte boğuşuyorlar, bakacağız biraz sonra göreceğiz diyor. Hayır ben biliyorum diyor. Nasıl biliyorsun diyor. Hangisini beslersen o kazanır diyor.
Ya hangisini beslersen.
Derler ki o beyaz için işte insan ruhudur, içidir. Siyah da bedenidir falan. Yani hangisini beslersem o kazanır diyor. Ben içimdeki insanı besliyorum. Bedenimi besliyorum. Dolayısıyla bir denge tutturmamız lazım.
Kesinlikle.
Denge. Bizim şikayet ettiğimiz şey sadece bedeni beslemek değil, sadece ruhu beslemek değil. Bunlar dengesini bozduğunuz zaman, bir şeyin dengesi bozulursa insan da bozuluyor sonuçta yani. Bunun önemli. Bu yüzden bu giriş sözünüzü Montaigne denemelerinde ben okumuştum. Lucterius'tan diye hatırlıyorum. Hatta beni çok etkilemişti. Lise, üniversite birinci sınıftaydım.
Neydi her şey?
Her şey kaderin kırılmaz zincirleriyle birbirine bağlıdır diye bir Latin filozofunun sözü. Beni etkiledi gençlik
yıllarında. Neden etkiledi? Siz yani bu sözle nasıl bir mana yakaladınız ki sizde böyle derin bir tesir uyandırdı? İlk tedavisi ne oldu sizin?
Yani insanlar genellikle varlık içerisinde bir takım şeyler birbirinden bağımsız zannediyorlar. Yani yemek, bakın dinlemekten bağımsız değil. Mevlana Hazretleri diyor ki, eğer topraktan beslemeye devam edersen göklerden beslenemezsin diyor. Şimdi gökten beslenmek için ara sıra topraktan ülfetini kes. Hep kesme ama ara sıra kes yani. Çünkü neyi beslersen o kazanıyor. Kastettiğim o. Dolayısıyla insanın manevi beslenmesi maddi beslenmesine ayrı değil. Maddi beslenmesi manada ayrı değil. İnsan yani hadis-i şerifte var. Şişkin bir midye ile ibadetin hazzı alınmıyor. Midye şişirdiğiniz zaman kalbi büzüyorsunuz. Midye büzülünce kalp açılmış oluyor. Biyolojisinde de böyle yani.
Öyle kesinlikle.
Değil mi? Yani çok fazla yemek yemek konuşamıyorsunuz. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz bir kestiniz. Bu işin ilmini
diyaframı direkt etkiliyor hocam.
Değil mi?
Evet. Kesinlikle. Boş bir mideyle konuşmakla dolu bir mideyle konuşmak arasında dahi dağlar kadar fark
var. Evet var. Dolayısıyla dolu bir midenin sahibi olan kişinin ağzından hikmet sadır olmaz diyor. Hikmet sadır. Ya hikmetin alakası gibi görülüyor ama hiçbir şey alakası değil.
Asla değil.
Bir, yani bir insanın evinde anne babanın çocuğuna davranışı, çocuğun anne babaya davranışı doğrudan etkiliyor. Mesela diyor ki işte modern psikoloji diyor ki eğer diyor çocuğunuzun size saygı duymasını istiyorsanız hanımınıza saygı duyun diyor. Bakın ne alakası var diyoruz. İşte bak orada etkiliyor. Ben bunu yıllar sonra gördüm. Kelebek etkisi diye bir kavram var malumunuz. Bu kelebek etkisi bu sözü çok daha iyi açıklıyor.
Yani hocam biraz aşar mıyız
yani
bunu?
Kelebek etkisi biliyorsunuz meşhur bir örnek verirler. Avustralya kıtasında bir kelebek uçsa o kelebeğin kanadından çıkan rüzgar işte Amerika kıtasında kasırgaya sebep olur diye böyle bir söz söylüyorlar. Aslında şu, basit şeyleri, küçük şeyleri hafife alırsan onlar büyürler ve seni boğarlar kardeşim. Hani diyor ya Peygamberimiz, insan diyor küçük günahlar hafife alır, basit alır. O küçük günahlar kalbi küçük gerirler ama büyürler ve kalbi kaplarlar. Maneviyatlara böyle, maddiyatlara böyle. Mesela diyor ki damlayı hor görme. Damlaya göl olur. Ama tesli de doğru. Damlaya göl biter ya. Biter mi ya? Biter işte yani. Şimdi bir damla damlıyor işte mermerin üzerine, mermeri deliyor.
Tabii.
Hafife alma. Hiçbir şey hafife alma. Dolayısıyla çocuğunun davranışını hafife alma. Böyle hoş bir hikaye vardır. Bir çocuk hırsızlıktan ve katillikten yakalanıyor. İdam mahkum ediliyor. İdam esnasında diyor ki işte son isteğin var mı diyor. Son isteğim annemi görmek istiyorum diyor.
Evet.
Annemi istiyorum. Hiç getiriyorlar. Anne diyor beni sen büyüttün diyor. Şu mübarek diyor dilini bir öpmek istiyor ölmeden diyor. Bana ne güzel diyor şarkılar, türküler söylüyordun. Ne güzel hikayeler anlatıyordun diyor. Annesi dilini uzatıyor diyor. Çocuk dilini ısırıyor annesini koparıyor diyor. Hakime diyor ki hakim bey işte beni bu dil mahvetti diyor. Ben diyor oradan buradan bir şey alırdım. Annem beni asla diyor hesaba çekmez. O nereden aldın demez. Aferin oğlum getir oğlum. Benim büyük oğlum. Asla diyor bana diyor söz söylemez. Arkadaşımın kalemini çalarım şunu bunu çalardım diyor. Hiç bana bir şey demez diyor tamam. Hiçbir gün bana diyor güzel bir söz terbiye söylemedi. Sadece getir dedi getir falan. Benim bu dil mahvetti diyor. Ben bu dili koparacağım şimdi gidebilirim rahatlıkla diyor. Dolayısıyla küçük bir söz asla ihmal edilmemeli. Bir küçük söz bir büyük adam yaratır. Bir küçük söz bir büyük adam yok edebilir yani. Sözü hafife almamak gerekiyor. Bu yüzden o söz beni çok etkilemişti. Burada kelebek etkisine çok yani küçük şeylerin nasıl büyük felaketlere veya rahmetlere sebep olacağını bir örnek vermek
lütfen
istiyorum.
Hocam,
yani
lütfen.
Bu çok beni etkilediği için söylüyorum. Şu anda hocam dünyanın en büyük meselesi bence İsrail.
Mesela. Evet.
İsrail ve Filistin mesela. Bak bu şu an bütün dünya diken üzerinde bu mesele üzerine duruyor. Hadi bugün de bir yürüyüş vardı malumunuz.
Evet.
Ve küçücük bir ülke 3-5 milyonluk bir ülke bütün dünya meydan okuyor. Dünya bir şey yapamıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Yani şimdi bakın ben şimdi bunu şöyle bir kelebek etkisiyle yorumlasak.
Lütfen.
Bu meselenin kökünde ne var?
Ne var?
Ne var? Basit bir şey var. İsrail'e diyorlar ki bu Arz-ı Mev'ud diye bir topraklar, bu Filistin toprakları bizimdi. Allah bize vaat etmişti. Ama biz sürgünlere falan gittik. Bu topraklara Filistin'de oturdular. Bizim hakkımızı diyorlar bu topraklar. Peki niye böyle bir şey oldu? Niye o topraklar onlarındı? Çok basit bir şey sebebi var. Yakup Aleyhisselam o topraklarda oturuyordu. Peygamber yani İbrahim Aleyhisselam torunu oturuyordu. Çocuklarla beraber bir gün Yusuf Aleyhisselam, bu 12 kardeşler bunlar. Yusuf Aleyhisselam ile Bünyamin, öz 10 abisi üveydiler malumunuz.
Evet.
Bu üveyler kıskandılar bu Yusuf Aleyhisselam'ı. Babası biraz fazla ilgi duyuyor buna diye. Kıskandılar. Bu kıskançlıkta bu çocuğu öldürmeye karar verdiler. Nasıl abilerse bunlar da. Öldürmeye karar verdiler. Ama içten biri dedi ki ya çok da canice bir şey olur. Biz bunu kuyuya atalım. Gidelim ne yaparsa yapsın. Ölüyorum diyelim artık. Falan. Kuyuya attılar bunu. Bir kervan geldi. O kuyudan bunu buldu, aldı. Mısır'a sattı bu çocuğu. Mısır'da bir pazara satılığa çıkardı. İşte Mısır diyelim Firavun'un danışmanının bunu buldu, aldı, evine götürdü. Şimdi bak, hikaye bu. Şimdi ne oldu? Bundan sonra şöyle bir şey oldu. Eğer, bakın eğer, çok basit bir şey. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam orada malum hapiste girdi, çıktı falan. O bir rüya yorulmadı. Orada kralın danışmanı oldu Firavun'un. Başbakan oldu diyelim yani. Maliye bakan oldu. O kadar zenginleşti ki, o kadar itibarlıydı ki peygamber sonuçta. Annesinin babasını getirdi Mısır'a. Getirdi. Kardeşleri de geldi. O Kenan diyarını bıraktılar. Kenan'dan ayrıldılar. Geldiler Mısır'a. Tabi abileri, kardeşleri Yusuf Aleyhisselam ülkenin başbakanı olmuş. Baba da orada, aile de orada. Orada yaşamaya karar verdiler sonuçta. Bakın, karar verdiler. Ama yani abileri hükümdarken iyiydi de vefat edince yine Yahudi, işte o abilerin o dışa dönük o mantığı var ya.
Evet.
O fesat tarafı herhalde. Yine Mısırlılar bir müddet sonra bunları artık köleleştirdiler. Şu oldu, bu oldular. Sonra dediler ki biz öz yurdumuz neresiydi ya? Kenan'dı. Biz niye hiçbir zaman Mısır'da? Abi bizi getirdiler buraya. Tamam hadi gidelim. Gidemiyorsun da çünkü köleleşmişsin. Firavun sizi orada köle diye kullanıyor. Sonra Musa Aleyhisselam geldi. Bunları buradan götürdü. Şimdi bakın. Basit bir şey. Eğer o abiler, o Yusuf'u kıskanmasalardı. Şimdi kere etkisine bak. Kıskanmasalardı. Kuyu yatmasalardı. Kuyu da kervan vurup Yusuf Aleyhisselam Mısır'a satmasaydı. O da Mısır hükümdarının işte kölesi olarak saraya girmeseydi. Sonra rüya yorumlamasaydı. Sonra orada kral olmasaydı. Annesini babasını getirmeseydi. Böyle mesele olmayacaktı ya.
Öyle.
Onlar orada Kenan'da yaşayacaklardı. Ne oldu? Bir kıskançlık yüzünden dünya kana bulandı ya. Bak basit sebebi, basit kıskançlık ya. Eğer abiler Yusuf Aleyhisselam kıskanmasaydı, Yusuf Aleyhisselam Mısır'a gitmeyecek, bunlar çağırmayacaktı oraya. Ve orada yaşayacaklardı, orada yaşayacaklardı, orada doğup, orada büyüyüp öleceklerdi ya. Düşünebiliyor musunuz? Ne oldu? Kıskançlık işte. Hiç kimse asla kıskançlık gibi basit bir huyu
hafife
almamalı. Bakın bir kıskançlık nelere sebep oldu. Yüzyıllardır, hatta bin yıllardır o kıskançlığın etkisi hala devam ediyor. Şimdi ben bunu bizatihi yaşayan bir insanım. Yani benim annem hocam 3 yaşında boşanmış babamla.
Evet.
Dedemle anneannem boşanmışlar. 1935-36 ya. Nasıl bir şey? Anneme dedim ki anne ne oldu da ya dedem annenle boşanmış dedim. Hocam hikayeye bakın. Aynı hikayeye bakın. Şimdi bizim memleket ordu böyle tarlada çalışıyorsunuz. Tamam. Yukarıdan aşağıya çapayarak iniyorsunuz. Arazi yokuş. Sonra aşağıdan yukarı gidiyorsunuz. Tamam git gel böyle. Yukarı çıktıklarında daha dedem yeni evli anneannemle. İşte yeni annem yeni doğmuş birkaç aylık. Diyor ki dedem anneme anneanneme diyor bana su getir su içeceğim. O da diyor ki ya Hüseyin Efendi diyor şimdi çapalarak aşağı ineceğiz. Biraz sonra su aşağıda. Şimdi aşağı ineceğim suyu alıp yukarı çıkacağım. Tamam mı? Diyor bu uzun sürer. İşte ince aşağı. Adam dedem diyor ki tamam doğru diyorsun diyor ya. Nasıl çapa çapa aşağı ineceğiz yani biraz sonra. 15 dakika sonra aşağıdayız. İçelim diyor. Hocam orada bir tane kadın diyor ki ya bu nasıl erkek diyor ya.
Allah Allah.
Nasıl erkek diyor ya. Karısına laf geçiremiyor diyor ya. Ben olsam çoktan gidip alıp gelin böyle falan deyince hocam dedemin bu ağrına gidiyor. Erkeklik damarı kabarıyor. Annem anlatıyor bize böyle de kabardı. Git diyor bana su getirip bağırıyor. Şey ya anne. Anneannem. O dedi ki Hüseyin Efendi dedi ki az evvel böyle. Sen misin böyle? Dedem anneanneme bir tokat vuruyor hocam. Anneannem ufak bir kadın dedem de
evet. Yerde
böyle. Akşam eve gidiyorlar. Diyor ki dedemin annesi dedem oğlum niye karnına vurdun diyor. Ne yaptın böyle? İşte böyle cahillik falan neyse. Tam aksi gibi anneannemin babası işte kardeşleri şey ziyarete gelmişler. Akşam evet. Eve gidecekler. Dedemin annesi diyor ki gelinle. Kızım diyor. Tamam bizim oğlan bir şey yapmış. Söyleme diyor babana bunu. Söyleme. O da söylüyor babasına. Baba böyle böyle yaptı. Hüseyin beni vurdu diyor. Baba çok kızıyor. Dedemin babası. Annenemi alıp gidiyor hocam. Nasıl benim kızma bu falan. Tabii annem evde kalıyor. Dedi anneannem eve gidiyor. Orada annemi özlüyor. Bağırıyor, çağırıyor işte kızımı isterim, kızımı isterim. Sonra baskın yapıyorlar, annemi kaçırıyorlar. Sonra dedem annemi kaçırıyor. Derken ayrılıyorlar. Dedem başkalarıyla evlendi.
Evet.
4 defa evlilik yaptı. Öldü, vefat etti. Anneannem işte hocam kaç hayat perişan oldu ya.
Ne? Küçücük kaç bir hayat, hadise bir küçük oldu. Hocam,
bir kadının, kimse o kadını bilmiyorum.
Evet. Ay, orada bir fitne tohumu ekiyor.
Bir hocam bir söz ya. Ya bu da erkek mi ya? Nasıldı karşısında? Bir söz ya. Hocam o söz yüzünden kaç aile perişan oldu ve olmaya devam ediyor ya. Bakın korkunç bir şey bu ya. Kardeşim şimdi hani çok hoş bir şey vardır. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri'nde anlatılır. Bir gün hacdan gelirken yolda bir kadına rastlıyor malumunuz. Yaşlı bir kadın görüyor. Kadına diyor ki sen kimsin diyor. Kadın bir ayet okuyor ona. Anladım diyor. Hacca gelmiş. Fakat yolda kaybolmuş. Nereye gidiyorsun diyor. Kudüs'le gibi ayet okuru diyor.
Evet.
Anladım Kudüs'e gidecek diyor. Yahu diyor kadına baktım diyor. Mübarek. Ne desem ayetle cevap veriyor bana diyor.
Canlı bir Kur'an olmuş adeta.
Evet evet yani.
Bütün sualleri ayeti kelimelerle
cevap veriyor. Sonra kadını alıyor malum götürüyor hocam. Çocuklarına diyor ki uzun hikaye ya nasıl oldu bunu? Annem bir gün bir ayet okudu diyor. Ayet dedi ki diyor insanın ağzından çıkan hiçbir söz yoktur ki onun bir kaydeden melekte olmasın. Annem bu ayeti okunca çok etkilendi diyor. Dedi ki diyor ben bundan sonra ya hocam bu müthiş bir şey. Yani bakın sözün gücü var ya.
Kesinlikle.
Eyleminde gücü var. Yani bir insan böyle bakarken böyle yüzünü ekşitir. Hani dersin ki ben şimdi sabah size gelsem desem ki ya ne kadar dirisiniz, canlısınız maşallah. Bugün çok şenssiz desem size bambaşka, bir kaz gelir.
Kesinlikle.
Ama. Veya desem ki size ya işte Selahattin Bey gözünüzde bir rahatsızlık var. Yüzünüzde sararmış.
Evet.
Gözünüz içeri çökmüş. Hadi
bugün
desem,
iyi görmedim sizi
gitti.
Falan. Tabii
gitti
canım. Abi. İnsan bak, etkilenir. Etkiye açık bir varlık.
Ha. Dolayısıyla insanın pozitif olması, pozitif davranması etrafa enerji dağıtıyor. Negatif olduğunu herkes somuruyor, somurtuyor. Kendi de somuruyor, insanları da eylemsiz hale getiriyor. İşi de bereketsiz kılıyor. Dolayısıyla insan hiçbir şeyi, ne eylemini, ne sözünü, ne karşıdaki insanı asla hafife alma.
Asla.
Çocuğu hafife alma. Muhittin Abi Hazretleri diyor ki, ruhlar diyor gelişmez, ruh büyümez, ruh eğitilmez, ruh öğrenmez. Çocuktaki ruhla bendeki ruh aynı ruhtur diyor. Aynı ruhtur. İnsan beyni öğrenir falan. Çocuğu hafife almayın diyor. Çünkü çocuklar gökten yeni geldiler. Asıl haber onlarda tamam mı? Çocuğu hafife alma. Basite alma ya. Eşine basite alma tamam mı? Ben hocayım şimdi. Öğrencini basite alma. Ya çıkar bir Molla Kasım sana bir söz söyler. Bütün her şey yerle bir olur. Bir söz duyarsın, bir söz söylersin. İnsanın, yani eskide onun için demişler, her gördüğünü Hızır bil.
Her geceyi
kaderi bil. Her geceyi kaderi bil, her gününü cuma bil. Abi niye bu laftır ediyorlar? Niye diyor? Ya sen şimdi karşıda gördüğün insan, hani Hızır Aleyhisselam'la giden atılır ya malumunuz. Bir gün hamama gidiyor. Hızır Aleyhisselam diyor ki hamamda ne var ne yok bakayım diyor. Alem ne alemde. Gitti hamama diyor yıkanırken diyor. Bir genç delikanlı olarak tabii. Karşıda bir ihtiyar diyor. Su dökemiyor kafasına. Suyu döküyor sabunu düşürüyor. Yaşlı da bir insan. Acı da gitti diyor selam verdi. Diyor ki diyor, size yardım edeyim mi sizi yıkayayım mı diyor. Sağ ol oğlum teşekkür ederim falan dedi diyor. İyi olur demiş. Dedi ki diyor Hızır ya işte dede sen yalnız mısın? Kimsen yok mu? Çoluk çocuk yok mu? Seni nasıl yalnız bıraktı hamama geldin falan. İşte vardı oğlum kader ne yaparım? Şöyle o böyle oldu. İsrar edince birkaç defa işte yaşlılık da lazım şunu falan deyince. Dedi ki diyor bak fazla konuşma Hızır'ı gönderirler kesilettirirler dedi diyor. Abo.
Ya.
Hızır dedi ki ulan bu kim? Beni tanıyor ben tanımıyorum onu dedi diyor.
Evet.
Kaldı ki Evliya Allah'ın istesi Hızır'ın elinde, dilinde, gönlünde vardı bilir yani. Cenab-ı Hak dedi, ya Allah dedi ki, ya Rabbi bu kimdir ki? Böyle bir şey oldu. Dediler ki diyor ona, işte bak Hızır, benim öyle kullarım vardır ki, onlar sen de bilmez. Tamam. Öyle kullarım vardır ki, kendileri bilmezler. Kendileri öyle olduğunu bilmezler. Dolayısıyla şimdi sen karşılaştığın bir kişiyi, hor gördüğün, küçük gördüğün bir kişinin Hızır olmadığını nereden bileceksin? Nereden
hiç.
Bileceksin? Nereden bileceksin? Veya bir evliya olmadığını nereden bileceksin? Veya bir alim, bir arif olmadığını nereden bileceksin? Ha bilemezsin. Dolayısıyla o söz beni çok etkiledi. Ben o yüzden çocuklarımı büyütürken de elinden geldiği kadar çocuğuma bir evliya muamelesi yaparım. Evde bir evliya var kardeşim. Çocuk mucuk yok. Tamam. Bir evliya var. Niye? Hakikaten ya çocuğum benim elimi tutsa benim gideceğim yer yüksek bir ihtimal cehennem mi cennet mi bilmiyorum ama çocuğun elini tutsam var ya doğru cennete gideceğiz ha. O bizi götürür cennete yani. Tamam mı? Dolayısıyla çocuğuna ihtiram et. O yüzden atalarımız demişler ki çocuktan al haberi demişler. Bir haber var ama şimdi ben hakikaten şurada...
Okumasını, dinlemesini
bilirseniz.
Bilirsiniz.
Ya şimdi yani çocuğa evliya muamelesi yaparsanız, arif muamelesi yaparsanız ondan irfan kesbediyorsunuz. Ama onda laf bilmez, anlamaz, cahil çocuk işte derseniz ondan asla bir şey öğrenemiyorsun. Ona ben şunu düşündüm. Öğrencinden, ben öğretmen olmuşu söylüyorum. Öğrencine bir şey öğretmeye çalışma. Ondan bir şey öğrenmeye çalış. Tamam. Çocuğuna bir şey öğretmeye çalışma. Ondan bir şey öğrenmeye çalış. Ben bunu çok denemişimdir. Çocuklara böyle muamele ettiği zaman var ya gerçekten çok farklı bir insan çıkıyor karşınıza. Yani.
O zaman çünkü o çocuğa bir defa önemli olduğunu hissettiriyorsunuz. Diyorsun ki yani sen
evet.
Sen de bir cevher var. Tabii yavrum. Sen ruhunla, kalbinle, zihninle, bakışlarınla bir başkasın ve ben senin farkının farkındayım.
Evet.
Tamam. Seni önemsiyorum ve o çocuktan bir şeyler öğrenmeye çalıştığınızda, bir şeyler almaya çalıştığınızda, sizdeki o çabayı da gördüğünde çocuğa bir ayrı özgüven geliyor.
Tabii.
Ve o gördüğü değer karşısında sizinle olan münasebeti de çok farklı bir boyuta evriliyor.
Evet. Şimdi bunun yani bizim için şu Selahattin Bey, neyi konuşuyorsak konuşalım.
Hı-hı.
Kur'an'da bunun yansıması vardır.
En önemlisi o.
Şimdi biz nerede, nasıl davranacağız, nasıl konuşacağız, nasıl muamelede bulunacağız, nasıl pozisyon alacağız? Her şey Kur'an'da vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, bakın, şu andaki çocuk kuramlarında, yani eğitim kuramlarında çocuklar ilgili en önemli kuramların birisi oyun kuramı. Çocuklar oyunla öğreniyorlar. Kardeşim dikkat et, tamam mı? Çocuğun oyununu hafife alma, basite alma. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Arapça biliyorsun oyun kelimesi laiptir. Kur'an'da oyun kelimesi hep olumsuz kullanılır. Sadece çocuk oyununda olumlu kullanılır.
Hmm. Bak. Kur'an-ı Kerim'de
evet,
öyle mi?
Kur'an'da. Ya Yusuf Aleyhisselam kardeşleri oynamaya diyorlar. Cenab-ı Hak bunu tasvip ediyor. Güzel bir şey. Yani. Tamam. Sadece çocuk oyununda Allah laip kelimesini, oyun kelimesini çok ciddi anlamda, güzel, pozitif anlamda kullanıyor. Hmm. Ama öbür türlü innemel hayatı dünya laibin verir.
Dünya hayatı oyun ve eğlenceden.
Diyor. Eğlenceyi hafife alıyor. Şimdi mesela çocuğuma nasıl hitap edeceğim, nasıl hitap edeceğim insanlara? Ya Kur'an-ı Kerim açıp bakıyorsun. Ya Büneyye diyor Lokman Aleyhisselam. Ey yavrucuğum, ey çocukcuğum. Yani ya İbni veya Beni demiyor. Büneyye taskir sigasıyla, yani küçültme, sevimlik sigasıyla konuşuyor. Diyor kardeşim, Cenab-ı Hak diyor ki çocuklarınızla böyle konuşun ya. Cenab-ı Hak ille emrin verecek. Malumdur. Hani dedir ki Mevlana Hazretleri anlatıyor. Bir gün hoca vaaz ediyordu. Dedi ki diyor Kur'an'da yaş ve kuru her şey vardır. Ne arasan vardır, tamam mı? Adam bir aklı yatmadı buna. Dedi ki diyor nasıl vardır ya? Anlamadı, düşünmüş. O aklına gelmedi. Esmedi yani. Diyor. Pek makul gelmedi bu fikir ona. Sordu hocam diyor. Nasıl yani diyor her şey var. Oğlum Kur'an'da diyor her şey vardır diyor. Allah. Ya hocam mesela diyor helva nasıl yapılır? Kur'an'da var mıdır diyor. Var tabii diyor. Nerede var hocam diyor. Oğlum Kur'an'da Cenab-ı Hak buyuruyor ki diyor. Ey bilmeyenler, bilenlere sorun. Ayet var diyor. Evet efendim var diyor. Bak şu köşede helvacı Ali Efendi var. Git sana anlatsın diyor.
Çok güzel.
Yani görmeyi, bakmayı bildiğin müddetçe Kur'an'da her şey vardır. Şimdi böyle okuyup geçme. Yani bir baba çocuğuyla nasıl muamelede bulunacak? Mesela bir insan eş ararken, şimdi hepimizin derdi, çocuklarımızı eş arıyoruz. Bırak çocuğum kendini eş arıyor. Tamam, nasıl yapacak bu işi? Neyi kıstas alacak? Neyi ölçü alacak? Nereden başlayacak? Evlenecek çocuğum için. Bak, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak diyor ki, hani meşhur şu ayet aklıma gelmedi ama şöyle Cenab-ı Hak, yani lites günü diye başlıyor ayet. Yani sükun bulmaları için eşler yaratan. Bak sükun. Ondan sonra meveddeten ve rahmeten. Üç kelime bulacağım. Arka arkaya. Bir sükunet, İki meveddet, üç rahmet. Diyor ki Cenab-ı Hak, yani sen eş ararken birinci arayacağın şey, ben bununla sükun bulabilir miyim? Rahat edebilir miyim? Mutlu olabilir miyim? Bir sükunet ara. Eğer sen sükunet aramayı esas ittihaz edersen, ben diyor sana meveddeti veririm. Meveddet Arapça şeymiş. Sonradan ortaya çıkan sevgi.
Hmm.
Mesela hub, yaratılıştan gelen sevgi. Evet. Ama meveddet, eşler arasındaki sevgi meveddetmiş. Ben eşimi tanımıyordum ki. Yolda görsem tanımazdım. Bir gün görsem geçerdim. Ama evlendik. Bir şey oluyor. İnsanlar birbirini sevmeye başlıyor. İşte o meveddet deniyormuş. Allah diyor ki bak, sükuneti ararsan ben sana meveddeti veririm. Peşinden de rahmeti veririm, merhamet veririm. Şimdi ya bu ayet açık ya. Şimdi biz peki ya hepimiz öyleyiz de. Şimdi biz eş arıyoruz çocuğumuza veya çocuğumuz kendi eş arıyor. Ne yapıyor? Ne arıyor? Sigortası var mı? İşi var mı? Maaşı var mı? Güzel mi? Boylu poslu mu?
Önceliklere bak.
Buyur şimdi. Ya şimdi modernizm de şunu de bunu de tartışalım, bu çağ mı çağ, saçma sapan konuşmasak. Eğer Müslümansak, bir kitabımızda varsa elhamdülillah var.
Ölçümüz.
Ölçü var kardeşim. Diyor ki Cenab-ı Hak bir sükunet ara, meveddeti ben sana vereceğim, rahmeti de vereceğim diyor. Peki tamam. Ama sen bu ayeti okuyor okuyor bile bile gidiyorsun kardeşim. Yok, böyle bir şey aramıyorsun. Önceliklerine bak. Sükunet mi? Onlar hiç en sonda. Maaşı var mı? Güzel, tamam, iyi, süper, süper. Güzel mi? Yakışıklı mı? Soylu mu, soplu mu? Arabası var mı? Evi var mı? Filancanın kızı, filancanın oğlu mu? Filanca şey. Abi.
Sonra hocam daha bir yıl bile dolmadan.
Evet.
Hemen 4. aile mahkemesinde soluklar alınıyor.
Evet.
En çok mahkemeleri de boşanma davaları, evet, dolup taşmış vaziyette meşgul ediyor.
Ne oldu? Şimdi biz haşa bu ayet hafife aldık. Hafife alma ya bu ayet hafife. Sükuneti. Yani de ki ya Rabbi ben kendisiyle, yani şu var. Ya Rabbi kendisiyle sükun bulacağım. Sen böyle diyorsun. Ben de inanıyorum. Amenna. Bana kendisiyle sükun bulacağım bir eş nasip et ya Rabbi. De ya. Allah da güzel, tam aferin bu. Sana sükunete bir eş versin, peşinden meveddet de versin, peşinden rahmet de versin ha. Bunlar üçlü çünkü bunlar. İşte ben bakıyorum çocuğuma nasıl konuşacağım. Lokman Aleyhisselam konuşmuş işte. Bir sürü ayet var. Eşime nasıl konuşacağım? İşte o eşine nasıl konuşacağına dair ayet var. Arkadaşımla, dostumla nasıl konuşacağım? İnsanlara, eşyaya nasıl davranacağım? Nasıl davranacağım eşyalara? Yani hayvana nasıl davranacağım? Yani işte hepsi var Kur'an'da bunlar. Bakıyoruz.
Kur'an'da var ve en güzel örnek olarak Üsve-i Hasene, sevgili peygamberimizin hayatına baktığımızda, evet, Siyer-i Nebi'de var bu.
Evet, yani derler ki işte Kur'an-ı Kerim nazariyattır. Peygamberimizin sünnet ameliyattır. Ameliyedir. Teori, Kur'an-ı Kerim teorisini bile Cenab-ı Hak pratiği de peygamberimizedir. Yani sünneti çektiğin zaman orada Allah ameliye muhafız kalkar. Şey kalkıyor yani. Pratik kalkıyor, sadece teori kalıyor ortada. O saçma bir şey. O yetmez çünkü. Herkes teoriyi kendi uygulamaya kalkarsa kaos çıkar yani. Dolayısıyla şimdi bunlar, yani insanı, ben şimdi çok ciddi bir adamım. Diyorum kendi kendime. Faruk Nafız'a atfedilir galiba. Çok böyle meşhur bir sözü vardır. Diyor ki ya diyor, tanzimat ilan ettik diyor, olmadı diyor. Meşrutiyet ilan ettik, gene olmadı diyor. Cumhuriyet ilan ettik, gene olmadı. Ya ciddiyet ilan eden belki olur diyor ya. Yani ciddiye al. Yani her şeyi, evet, bir suyu, bir şeyi, biliyorsunuz Mevleviler böyledirler. Yani yemek yerken, giyinirken, kuşanırken her şeyi ciddiye almışlar. Ya pijamasını giyecekken öper, işte giyinir, çıkarınca öper, katlar, kor. Her şeyi ciddiye almışlar. İşte ışığı söndür demez, mübarekteki ışığı uyut der, ateşi yak demez, ateşi uyandır der. Şimdi niye böyle diyorlar bunu?
Çünkü hocam, hayatlarını ciddiye alıyorlar.
Evet.
Şahsiyetlerini ciddiye alıyorlar. Bu hayatın bir defaya mahsus olduğunu biliyorlar. Yani bu şakaya gelmez, değil mi?
Yerde böyle bakın.
Her yerde böyle.
Bir gün ben öğrenciyim yıllarımda, hep ciddiye aldığım için her şeyim.
Çok güzel.
Bir gün
şey
bir bu restorana gittim. Hocam bir öğrenci restoranı var. Hacettepe'de okudum ben Ankara'da. Bir restorana gittim, yemek yedim. Yani söyleme sahip, ben tatlıyı çok severim işte.
Ah ne güzel.
Çok severim. Şimdi dedim ki ya ben bir kadayıf yiyeyim falan. Kadayıf var mı dedim. Dedi ki garson, var dedi, getirdi bir kadayıf. Ya söyleme sahip, o kadar güzel ki bana böyle geldi bilmiyorum ama çok hoştu kadayıf. Dedim ki garsona, ya dedim bunu kim yapıyor dedim. Dedi ki işte ustamız burada vardı, o yapıyor dedi. Dedim bir teşekkür edeyim dedim, sağ olsun falan. Biliyorsun usta geldi hocam. Buyurun dedi ya, bir şey dedim ki ya ustacığım, ben kadayıfı çok severim.
Evet.
Allah razı olsun, ne güzel yapmışsın dedim ya. O adam gözleri yaşardı ya. Dedi ki ya 25 yıldır şunu yapıyorum, bana bir kişi bunu demedi dedi
Allah
ya.
Allah.
Vallahi billah. Ondan sonra ben ne zaman o restorana gitsem var ya, bana bir ihtiram gösterirdi böyle var ya. Ben bunu çok yaşamışım gittiğim yerlerde. İnsanlara hafif bir tebessüm edin, bir takdir edin, doğru, bir teşekkür edin. Çocuğumuza bile bile var ya, birden değişirler. Niye? Ben seni hafife almıyorum kardeşim.
Ben senin farkındayım, ben tabii, seni ciddiye alıyorum, tabii, ben seni önemsiyorum.
Tabii. Çünkü sen önemli iş yapıyorsun.
Aynen.
Sabahleyin odama, affedersin, üniversiteye gidiyorum. Hizmette kardeşlerimiz geliyor işte, hocam temizlik yapalım falan. Temizliğim ya, Allah'a eline sağlık ya. Sen olmasın abi, pis oturacağız diyor. Estağfurullah hocam. Öyle. Yok diyorum, hakikaten öyle ya. Ben burada ders yapıyorsam temiz olduğu için rahatım dedim. Bak sen önemli insansın ya abi. Allah herkesi, haşa, Allah abesli bir şey yapmamıştır. Allah ne yaratmışsa, çiçek, böcek, kuş, insan, mutlaka bir sebebi vardır.
Kesinlikle.
İnsan o ciddiyet nazarıyla baktığı zaman o sebebi yavaş yavaş idrak ediyor.
Evet. Şimdi bu programı yavaş yavaş toparlayacağız ama bence burada bir virgül koymuş olalım hocam. Evet. Bu konuyu bir sonraki programda konuşmaya devam edelim derim.
İnşallah.
Çünkü
İnşallah.
Bizim çok güzel kelimelerimiz var. İşte az önce birini kullandınız. İhtimam.
Evet, ihtimam.
İtina.
İtina.
Tazim.
Tazim.
Evet. Bayılırım. Yani, her şeye tazim.
Tabii.
Yani bu işte hocam, hayatı ciddiye almak, muamelatı ciddiye almak, ibadeti ciddiye almak. Tabii. Yani bunun üzerine ayrı bir konuşalım. Kitabı ciddiye almak, tabii, okumayı tabii, ciddiye almak. O zaman her şeyin anlamı değişiyor, biliyorsunuz.
Yani ciddiye almadığınız şey size açılmıyor.
Yok.
Bak bu kesin. Yani çocuğunuz, öğrenciniz, eşiniz, yemeğiniz ciddiye aldığınız zaman o şey size kendini açıyor hocam. Öbür türlü kapatıyor.
Kitaplarda, okumada öyle.
Aynen öyle. Ya kitabı eskiler böyle dururken yapmıyorlar. Yani biliyorsunuz besmele, hamdele, salvele.
Tabii.
Bu üç şey olmadan kitaba giriş yapmıyor. Ya bu muazzam bir şey. Niye bu? Ciddiye almış işte bunu.
Tabii.
Okurken de, yazarken de besmele çek kardeşim, hamdele. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak öyle yapmış.
Tamam.
Peygamber Efendimiz öyle yapmış. Ha, ciddiye alıyorsun. Dolayısıyla sen ciddiye aldığın şey seni ciddiye almaya başlıyor.
Başlıyor kesinlikle.
Ve sana açılıyor. Sen ciddiye almazsa o da sana kapanıyor böylece.
Tabii. Tula Sert hocamız anlatmış. Merhum Sahibül Vefa Musa Efendi derdi. Yemek yemeyi derdi. O kadar ciddiye alırdı ya, ki. Ya, ya. Yani yemeğe tazim gösterir. Yemek esnasında böyle boş, lüzumsuz, maleyani konuşmalara katiyen rıza göstermez, müsaade de etmez. Büyük bir huzur ve huşu içerisinde besmeleyle yemeğine başlar, büyük bir ciddiyetle ya, yemeğini ya, yer. Yediği lokmaların farkındadır.
Tabii.
Adeta orada da bir huzur hali devam ediyor. Belki işte orada zikir hali devam ediyor. Ve elhamdülillah diyerek, büyük bir afiyet içerisinde şükrederek yemeği nihayet erdirir. Ve biz de onu hayran hayran seyrederdik. Evet. Çünkü sonra da demiş, yani yediğiniz yemek sizin ruhunuz için feyiz olur,
tabii,
bereket olur, ruhaniyet olur, zikre vesile olur. Ama gafil bir kalple, evet, ya da gafil bir ruh haliyle ne yaptığının, ne yediğinin, nasıl yediğinin farkında olmazsan o yemekten de işte çok, evet, hayır bekleme.
Evet.
Değil mi? O da ayrı bir gaflete sebebiyet, tabii, verebilir.
Tabii.
Yani bu beni çok etkilemiş. Yani bir insan yemeği, şimdi, evet, düşünün, bütün hayatının her safhasını böyle ciddiyetle yaşayınca bir insan ortaya başka bir şey çıkıyor.
Ama şimdi çok güzel dedi. Malum şimdi bir Japon profesör var.
Evet. Yani
bu suyla deneyler yapıyor.
Hmm.
Yapmış malum. Çok ilginç. Geçen bir video vardı. Suyu kristalize donma esnasında, hı, suya böyle alıyor, tamam, suya hakaret ediyor. Acı su, pis su, kötü
ya,
su, çirkin su diyor hocam. Sonra bu suyun donmuş haldeyken kristalleri inceliyor, yamuk yumuk,
tabii,
şekiller çıkıyor. Su donarken güzel su, tatlı su, cici su diyor. Bakıyorsunuz su, buz, o kristalleri bir inceliyor, mükemmel şekiller.
O da, o da suya hürmet gösteriyor.
Evet,
ihtiram.
Ciddiye al yani. İmam Cehlevi Hazretleri için derler ki, onun için hatırlıyorum, gençliğinde sigara içiyormuş. Babamın haberi yoktu diyor. Bir gün diyor sigara içiyorum, oturdum, tamam mı? Babam da arkasında, babası gelmiş, ona bakıyormuş. Onu fark etmedim diyor. Sonra bir fark ettim diyor. Sigarayı attım diyor, tamam mı? Fırlattım, attım diyor. Bunu şey için anlatıyor, sigara nasıl bıraktın diye anlatıyor.
Evet.
Dedi ki diyor, babam bana dedi ki diyor, oğlum, sen bu sigarayı içiyorsun. Niye içiyorsun dedi diyor. Baba işte keyif alıyorum. Keyif aldığın bir şeyi niye fırlatıyorsun oğlum dedi diyor. Ne saygısızsın dedi. İnsanın keyif aldığı şeydi. Arkadaşıdır, dostudur, muhabbetidir. Ne attın sen onun içinde diyor ya. Bir baktım diyor, ayağın altında eziyorsun diyor. Oğlum insan muhabbet etişi ezer mi diyor. Oğlum laflar söylüyor ona. Bıraktım diyor. Çünkü ben ne yapacağım? Sigara bir şey ya atacağım, ya basacağım, ya ezeceğim yani. Bıraktım diyor sigarayı. Bak bu da bir nasıl bir yöntem.
Öyle.
Müthiş
öyle.
Bir şey. Ya azarlamak, bağırmak, kızmak, öfkelemek var. Yani bir de şimdi çocuğun ciddiye alıyor. Elimi, hani sen de her ne ile iştigal ediyorsan, tam giyiminde, kuşamında falan, onu ciddiye al.
Kesinlikle.
Ciddiye al ki ciddiye alınasın. Alınasın.
Yani şunu da diyor aynı zamanda oğluna. Yani keyif aldığın bir şeye bile diyor, saygısızlık yapma. Ona yaptığın saygısızlık, kendine yapılan bir saygısızlık gibi bir şey yapıyor. Ama o kadar tatlı,
çok güzel,
bir lisanla, tatlı bir üslupla söylüyor ki, işte hocam, kavli leyyinin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha anlıyoruz.
Tabii.
Bunları konuşmaya devam edeceğiz.
Her şeyin özü esası o. Heh, evet,
o
evet.
Tabii. Evet. Dursun Ali hocam, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
zamanın
ederim.
Nasıl geçtiğini yine anlamadık. Ama birçok bizim meselelerimize, bizim gönül gündemimizin ilk sıralarında yer alması gereken meselelere temas etmeye çalıştık Söz Ola programında. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
dinleyenlerimize gösterdikleri alaka için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatlerde Erkam Radyo'da Dursun Ali Tökel hocamla yeni bir Söz Ola programında yeniden huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla. Bu arada bizlere gerek Erkam Radyo'nun sosyal medya sayfaları üzerinden, gerek hocamın, gerek bendenizin sosyal medya sayfalarından da ulaşabilir. Programa dair görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi, sorularınızı, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.